Merhaba, Laylu ve Ben'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Evrim Sümer. Bugün iki konuğum var. İlk konuğum Profesör Doktor Hanna Nita Scherler. Nita Scherler klinik psikolog ama sadece bir klinik psikolog deyip geçemeyeceğimiz biri. Bireylere ve çiftlere danışmanlık veriyor, meslektaşlarına süpervizyonlar ve eğitimler veriyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve ayrıca 1989'dan beri Gestalt üzerine çalışıyor. Şimdi ben burayı çok uzatmayacağım, onu sonra kendisinden kısaca anlatmasını rica edeceğim. Ama bendeki hani Gestalt nedir dediğimiz zaman denge ve bütün parçaların toplamıdır gibi bir şey. Ben anca kendim bu kadar özümseyebildim. Neyse, ikinci konuğumu da hemen tanıtayım. Ateş Ataseven, Management Center Türkiye'nin ortaklarından iş dünyasına yönelik eğitimler, seminerler, danışmanlıklar, koçluklar veriyor. Aynı zamanda ciddi bir sporcu, hatta yakın zamanda LinkedIn CV'sini kurcalarken gördüm. Sertifikalı Ironman eğitim koçuymuş. Yani ciddi bir sporcu. Bugün aynı zamanda baba kontenjanından burada. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Baba kontenjanı güzelmiş ya.
Baba kontenjanı, evet. Yani bugün biraz da şöyle olacak. Nita Hanım bize Gestalt'te ebeveynlik, ebeveynliğe ve çocuk yetiştirmeye dair bazı konulara birazcık o bakış açısıyla bilgiler verecek. Özellikle mesela bir çocuğun 18 yaşına kadar olan bilinç aşamalarını, bilinç gelişimi safhalarını anlatacak. O teoriyi anlatırken Ateş'le de hem onun üzerine hem de daha pratik yanını birazcık konuşabileceğiz. Evet Nita Hanım, birazcık Gestalt'i böyle küçükçe ve şöyle bizim ebeveynliğe dair anlatabilir misiniz? Küçük bir giriş gibi.
Tabii. Ben Gestalt'ı bir yaşam felsefesi olarak öğretiyorum, yaşıyorum. Bunun yayılmasına katkıda bulunuyorum. Yani bir psikoterapi yaklaşımı olarak değil de herkesin gündelik hayatında kullanabileceği bir yaşam felsefesi olarak benimsedim ve o şekilde yaygınlaşmasına çaba sarf ediyorum. Gestalt kelime anlamı olarak bütün demek. Şimdi bunun ebeveyn çocuk ilişkisi çerçevesinde ne anlama gelebileceğinden bahsederek anlatmaya çalışayım. Her ebeveyn çocuğu için kendince en doğrusunu, en iyisini, elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışır. Ne yaparsa yapsın, yaptığı bütünün bir parçası olacaktır. Yani teorik olarak diyelim ki çok sevgi gösterdi, çok anlayış gösterdi, ihtiyaçlarını giderdi. Bunu iyi ya da kötü olarak değerlendirmeyelim. Bu hayatın barındırdığı gerginlikler açısından düşündüğümüzde bunun bir kutbu var. Yani çocuğa sevgi göstermemek, onun isteklerini yerine getirmemek gibi. Diyeceksiniz ki hangi anne baba çocuğun isteklerini yerine getirmemek, sevmemek ister ki? Teorik olarak bir çocuğun özellikle yetişkin hayatında karşılaşabileceği olgulara hazırlıklı olması, yani onlarla karşılaştığında şaşırmaması için aşı gibi düşünebiliriz bunu. Her anne baba çocuğuna daha küçükken dozunda utandırmalı, dozunda suçlamalı, dozunda aşağılamalı, dozunda sevgisiz bırakmalı, reddetmeli. Şimdi dinleyince çok tuhaf gelebilir ama özellikle Erik Erikson'un psikososyal gelişim teorisine bakarsak tam da bunu söyler. Yani hayatta karşılaşabileceği her tür davranıştan format atmak gibi. Yani okutmak gibi. Gestalt da işte bu olabilecek her şeyi kapsayan bir farkındalık, bir varoluş geliştirmeyi amaçlayan bir yaşam tarzı diyebilirim.
Harika anlattınız. Çok teşekkür ederim. Ve burada diyorsunuz ya hani böyle anlatınca ters gibi geliyor ama aslında Ateş ne dersin? Doğal hayatın, çocuklu hayatın gelişimine bakınca bazen öyle anlar oluyor ki biz sevgi vermeyeyim demiyoruz ona ama o kadar kızıyoruz ki 1-2 saat kendimizi çekiyoruz ve o sırada belki çocuk bize ulaşamıyor ya da bir şey oluyor, istemeden de olsa onu utandırıyoruz. Yani hayat aslında her şeyi bir yavaşça dengeliyor, değil mi? Ne dersin?
Bence de öyle dengeliyor. Bir de şöyle bir durum da var diye düşünüyorum ben. Kendi babalık hikayeme baktığımda ben 28 yaşında baba oldum. Şimdi bana kalırsa bayağı da erken, yani
Hiç fena değil, evet.
Şimdi 40'lı 50'li yaşlardaki farkındalıkla baba olmuş olsaydım muhtemelen, bir de tabii bu külliyatı da öğrendiğim bir süreçte yaşadığım için başka türlü bakabilirdim. Ama bu defa da enerjim herhalde o kadar olmazdı. O zaman bayağı enerjiktim yani. Bir denge hali, yani bir yandan ben daha tam büyümemiş gibi hissettiğim bir yaş. Bir yandan bütün sorumluluk duygun var işin içinde. En iyisini yapmaya çabalıyorsun. Fakat o bilerek kutbun öbür tarafını deneyimletmek de o kadar kolay olmuyor yani. Dur bir şimdi hani şunu da yaşasın, bunu da deneyimlesin. Teorik olarak çok satın alıyorum ama uygulamada birazdan konuşuruz herhalde. Onlarca defon var yani benim.
Olmaz mı? Yani mesela en komiği, benim annem beni 22 yaşında doğurmuş. Kardeşimle de yaş aramız çok yakın. Hep şey der, ben sizi nasıl öldürmeden büyütmüşüm yanlışlıkla. Bir de en iyisi her zaman değişiyor yani. Ben 40 yaşında doğurdum. Benim en iyim başka, annemin en iyisi başka, seninki başka, sizinki bambaşka. Yani dolayısıyla o en iyi de hiçbir zaman bir kalıba sokulabilen bir şey değil. Yine ne diyoruz? İşte bütünün parçalar ile oluşması yani. Benim iyim belki çocuğun ona verdiği cevap, onun dışında belki okuldan aldığı bir tepkiyle ona katkıda bulunması diyebilir miyim? Dedim ama.
Evet, evet.
Peki sizinle bu ön konuşmayı yaparken bir çocuğun 18 yaşına kadarki bilinç gelişim safhaları dediniz ve bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü buna birçok açıdan bakabiliyoruz, fizyolojik açıdan, duyusal açıdan. Ama sizin anlatacağınız tabii niye heyecanlandırdı beni? Çünkü bu aşamalardaki hatalar, çocuğun göstergeleri, çocuğun ebeveyn ile ilişkisine bunun yansıması, sorunlar, ebeveyn bunu nasıl okuyacak gibi şeyler vardı. Nasıl istersiniz? Biraz şöyle yaş evreleriyle gidelim mi?
Gidelim.
Topu size attım o zaman.
Evet. Şimdi bahsedeceğim bu bilinç gelişimi Ken Wilber'ın entegral teorisinden kesitler olacak. Ben okuduğumda gerçekten benim ufkumu çok geliştiren bir teori olmuştu. Müteşekkirim kendisine. Şöyle anlatayım yani, ebeveyn olarak bağdaştırmak açısından. Her insan ben kimim sorusuna yanıt arayarak büyür. Diyeceksiniz ki 0-1 yaş arasındaki bir bebek ben kimim sorusunu, yani yanıt aramayı bırakın, hani bu soruyu sormaz. Doğrudur.
Yani içgüdüsel olarak soruyor da olabilir.
Yani zihinsel ben olarak sormaz ama yani bir evrendeki bu derinin altındaki ben her neyse onu tanımlamaya başlıyor aslında. Hı hı. Şimdi 0-1 yaş arası bebek tamamen annenin bakımına muhtaç, yedirilmezse, içirilmezse ölecek olan bir varlık. 0-1 yaş arası bebeğin farkındalığı derimin altındaki ve derimin dışındaki şeklinde gelişir. Hı hı. Yani nasıl anlar bunu? Hı hı. Ayak parmağını biliyorsunuz, bebekler ayak, hı hı, parmaklarını ağızlarına, evet, alırlar. Parmaklarını ağızlarına alırlar. O his ile herhangi bir oyuncağı ağzına aldığı his arasındaki farklılığı kaydederler. Hı. Ve bu şekilde derimin altındaki ile derimin dışındaki arasındaki, hı hı, farklılığı geliştirebilirler, oturtabilirler. Teorik olarak bilinç ağırlıklı olarak derimin altındakinde konumlanıp derimin dışındakini de kapsayacak bir şekilde o evreyi geçmeli, tamamlamalı. O evrede eğer bilinç sadece derimin altındakinde takılırsa o çocuk otistik olur.
Yani dış uyaranlara maruz kalmaz ise.
Evet, evet.
Diyebilir miyiz?
Diyebiliriz.
Peki, evet. Otistik dediğiniz için yani otizmle bir de doğmak diye bir şey yok mu?
Yok, tamam. Bence olur. O konuya hiç şey,
tamam,
girmeyelim.
Evet, o tabii çok uzun bir konu ayrıca.
Şimdi
ama
dağılacağız, evet, çünkü. Evet.
Dediğinizi anladığımı düşünüyorum.
Eğer bilinç tamamen derimin dışındaki olarak konumlanırsa da psikotik oluyor o çocuk. Hı-hı. Yani çünkü ben ve diğeri arasındaki sınır kayboluyor. Yani sokakta yürüyen kişi benim gözüme bakınca benim ne düşündüğümü anlayabilir gibi düşünebiliyor mesela ileride.
Peki sadece derinin dışında nasıl kalır bilin? Çünkü bu şeyler içgüdüsel değil mi? İşte ellerine bakmak, ayağını ağzına sokmak, işte ne bileyim elini hareket ettirirken kafasına çarpıp o acıyı hissetmek. Hı hı. Onlar nasıl Yani engellenebildiği durumlar var mı ya da
engellenebildiği demeyelim de evet. Çocuğun mesela kendi kendine bir şeylerle oynuyor. Yani mesela kundak yapıldı çocuk ve hiçbir oyuncakla oynamasına izin verilmedi.
Anladım, sürekli kundak. Anladım.
Evet. Yani o zaman hissedemiyor ki.
Evet. Ya da kimseyi görmüyor. Belki bütün gün tek başına görsel, işitsel duyular gelişmiyor, tensel.
Evet. 2 ile 3 yaş arasında artık bebeğin fiziksel kimliği oturmuştur. Artık şunu fark etmeye başlar. Ben ağlıyorum, annem ağlamıyor. Annem gülüyor, ben gülmüyorum. Galiba farklı duygularımız var. Bu dönem çok önemli bir dönem. Çünkü 1-2 yaş arasında çocuklar hecelemeye başladıkları ve anne babalarıyla sözel iletişimin tohumlarını atmaya başladıkları için anne babalar çok sevinirler, çok heyecanlanırlar ve çocuğun her yaptığını alkışlarlar. Yani çocuğa bir doğal olarak bir görkem yansıtılır. Eğer bu yansıtılan görkem kıvamından biraz fazla olursa çocuk sadece kendi duygularında bilinci konumlanır ve bildiğimiz narsist olur.
Evet.
Eğer ağırlıklı olarak diğerlerinin duygularında odaklanırsa bilinci, o zaman bildiğimiz borderline olur.
Yani mesela hani sen bana bunu yaptın, ben üzüldüm. Şöyle yaptın, ben kızdım işte gibi. Hani çocuktan değil, ebeveynin duygularından ya da iletişim kuranın duygularından.
Yok, şöyle,
çıkılırsa mı?
Tamam, istemiyorsan yeme. Tamam çocuğum, yeme. Ama ben kahroluyorum sen yemeyince. Hani şimdi evet, yesin tamam. Mi yemesin mi?
Yani, değil mi? İkilem.
İkilem.
Evet.
Ya da tamam çocuğum yeme diyor ama yemediği için burnundan getiriyor,
evet.
Ondan
yok,
sonra.
Yok, şahane bir örnek. Evet. Çok iyi anladım ve benim bazen küçükken değil ama şimdi arada sırada yaptığımı fark ettiğim için tamam istiyorsan yapma ama ders çalışma ama o zaman işte Ortaköy İmam Hatip'te okursun mesela diyorum. Bayağı yanlış.
Tehlikli.
Ateş seni mute'a almış gibi olduk ama hani yok, sen yok. Bir baba bakış açısıyla bu 0-1-2-3 dönemleri nasıl geçtin? İki çocuk babası olarak ve genç bir baba olarak.
Ya şimdi mute'da değilim. Son 10 yılı aşan süredir olduğu gibi gene Nita'yı dinliyorum çünkü konuşurken büyük bir keyifle. Bu yayını dinleyecek olanlar için de bilgi olsun diye söylemiş olayım. Öykü kızım 20 yaşında. Alp oğlum, o da 14 yaşında oluyor bu yıl itibariyle. Benim için o 0-6 yaş arası dönem müthiş öğretici ve bir parça da kafa karıştırıcı da bir dönemde. İlk andan başlayayım. Benim için mesela orası çok etkileyici. Öykünün doğduğu an benim kafamda şöyle bir bağlantı olmuştu. İşte ben baba olduğuma göre benim babam dede oldu. Benim de bir dedem vardı ve o şu anda yok. Allah, sıra bana geliyor gibi bir şey olmuştu enteresan. Benim kafamda. Yani hani geçecek bir şey diye çok erkenden. Sonra büyük bir kaygı duyduğumu hatırlıyorum. Mesela bakabilecek miyim, büyütebilecek miyim, en doğrusunu yapabilecek miyim? Annemin babamın bana yaptığı ve rahatsız olduğum şeyleri yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Bunların bir kılavuzu yok mu? Niye bunlar kılavuzsuz geliyorlar? Yani basit bir elektronik cihaz bile alıyorsun, içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunların yok, nasıl davranacağız falan. O kaygılarımı hatırlıyorum. Fakat sonra bir süre, özellikle o 0-1 yaş çok harala gürele geçtiği için tabii ki yükün büyük kısmı annede. Anlamıyorum ne olduğunu o dönemde. Yani mesela geriye dönüyorum. O kadar hızlı geçmiş ki o taraf. Ne oldu, ne bitti acaba falan. Ama az evvel Nita'nın söylediği dönem çok aklımda net benim. 2-3 yaş arası dönem. Burada ilk defa o iletişim kuruyor, yanıt veriyor, diğerleriyle olan tepkileri falan. Mesela beni bayağı başka birisi gibi algıladığını hatırlıyorum yani. Annesi ve o. Bütün dünya o ikisine aitmiş gibi. Ben bir de çok yoğun işlerle güçlerle uğraştığım da bir dönemdi böyle. Evde olmuyordum çoğunlukla. Arada bir böyle şey dediğini hatırlıyorum. Sen artık evine git.
Ya hani çok şeker.
Burada ne yapıyorsun? Burası bizim evimiz falan. Evine git diye bağırdığını, evet. Ağladığını hatırlıyorum mesela. Tabii üzülüyor da insan o zaman, nasıl yani falan diye. Benim deneyimim biraz öyleydi o tarafta. Yıllar sonra konuştuk hep biz Nita'yla bunu. Doğrusu yok bence.
Evet, herkesin de karakteri ve hayatın şartları farklı. Bir de şey dedin ya, hani beni yabancı biri gibi algılıyordu. Onun aslında bir psikolojik olarak bir iz düşümü de var değil mi? Yani çocuk ilk başta anne ve bebek ikisi bir. Baba hep ortalıkta ama çocuğun hayatına daha sonra girmeye başlıyor.
Özellikle emzirme dönemlerinden sonra, evet. Hı-hı. Ama şimdi çok hoşlanıyorum, görüyorum ben babaları da, dinliyorum. Yani çok daha 1-2 aylıkken mesela onlar atlarını değiştiriyorlar, ilgileniyorlar, onlar kalkıyorlar. Bu çok güzel bir şey.
Evet. Evet. Yani tabii bu dinleyen bazı babalar tarafından ya da baba adayları şöyle algılanmasın. Ya tamam, ilk başta annesi ilgilensin de ben sonra topa girerim diye bir şey yok tabii ki. Yani her zaman ortada.
Ben de onu söyleyeyim. Ben yani o tip şeylerden hiç kaçmadım. Yani tabii ki büyük ihtimalle büyük kısmı anne tarafından halledilen şeylerdi. Ama ben de elimden geldiğince kaçınmış değilim ondan. Bir tane komik anım var, beni tanıyanlar çok bilir bunu, anlatıyorum sağda solda. Bu hani anne ve çocuğun ilişkisine baba nasıl resme sonradan giriyor konusu. Öykü anaokulundayken böyle 3-4 yaşlarında, en fazla 5 olsun hani. Birinci ayın sonunda bir değerlendirme yapmışlardı, işte Öykü hakkında bilgi veriyorlar. O kapının önünde oynuyor, biz annesiyle uzmanı dinliyoruz neler diyecek diye. Bir resimler çizdirmişler, oradan analiz ediyorlar hani ne yaptığını etti. Bir tane resim çizmiş. Bir A4 kağıt hayal edin. Kağıdın bir köşesinde annesi ve kendisi. Orantılı yani boyları, postları falan. Kağıdın %80'inde beni çizmiş. Ama böyle koca bir kafa, koca bir vücut falan. Şimdi adam da, uzman da dedi ki, efendim dedi, siz dedi Öykü'nün hayatında çok önemli bir yer kaplıyorsunuz. Bu onu anlatıyor falan. Ben dedim hiç öyle deneyimlemiyoruz. Benle hiçbir şey yok. Her şeyini anneyle hallediyor. Böyle bir iddialaşır gibi olduk. Ben dedim ki Öykü'ye soralım mı niye bunu çizmiş? Çağırdım. Öykü. Adam dedi ki niye babanı böyle çizdin? Çünkü dedi benim babam Şirek'e benziyor.
Ya kocaman çünkü.
Ben gördünüz mü dedim, ne görüyorsa onu çizmiş kağıda, yani öyle değil hikaye yani.
Çok
aslında.
Çok da derin şey etmeyin diyorsun.
Yıllardır güldüğümüz bir konudur. Şimdi ben ufak tefek biri değilim, onu çizmiş. Hala sıkıştıklarında ilk lafları anne oluyor. Bana sordukları soru, bak kocaman oldular. Bana sordukları soru annem nerede oluyor
ya
yani.
Çok güzel. Bir de daha lojistik destek değil mi? Baba beni alır mısın? Baba beni bırakır mısın?
Yani
baba para ver falan.
10 konunun 9.9'unda ilk aradıkları kişi hala anneleri. Ben değilim yani. Bu tabii biraz üzücü benim için ama. Ya ben de giriyorum devreye ama akıllarına ilk o geliyor yani bir şekilde. İstasyon o, yardım istasyonu yani.
Çünkü ilk doğduğu ve doğmadığı andan itibaren ilk bonding bağ anneyle. Üzgünüm.
Muhtemelen.
Peki 4-5 yaşa devam edelim.
2-3 ile ilgili önemli bir şey var söylemek istediğim. Şimdi 2-3 yaşının önemi, çocuk için anne ve baba hep iyi. Yani iyi anne ya da hep kötü. Şimdi 2-3 yaşında çocuk, annem arada bir iyi, arada bir kötü. Yani iyi ile kötüyü aynı tencerede nasıl pişireceğini bilemiyor. Hı hı. En büyük zorluk 2-3 yaşında o. İşte bunu beceremezse anne babanın yardımıyla borderline kalıyor. Hı hı. Yani burada ileriki yaşam içinde hani bir arkadaş, hani duygusal kredi verilir. İlk yaptığı bana göre hoş olmayan şeyde o zaman seni istemiyorum. Hı hı. Ondan sonra iyi bir şey yaptığında tamam istiyorum. Sonra yine istemiyorum. Değil, hayat öyle değil.
Değil tabii, olur mu zaten, evet.
Yani 2-3 yaşın en önemli öğretisi o. 4-5 yaşında artık lisanı iyice öğrenmiş, hatmetmiştir. Dolayısıyla ben kimim sorusuna verdiği cevap, fiziksel bedenimim, duygusal bedenimden ben zihnimim, konuşabiliyorum, düşünebiliyorum. Artık lisanın konuşulmasıyla çocuklar şimdi ve buradanın cennetinden çıkarlar. Hı hı. Yani çünkü lisan konuşulmadan önce her ne varsa şimdi var. Dün yok, yarın yok, hı hı, soyut düşünce yok. Hı hı. 4-5 yaşında konuşmayı da keşfedince o zaman ben düşüncelerimim, onu keşfeder.
Ve istediğimi söylerim ve istediğimi isterim.
Bir de ondan sonra da şeyi keşfeder. Başkalarıyla paylaşabileceğim düşünceler var. Düşünüp de kendime saklayabileceklerim var.
Ayırdığında mı o yaşta?
4-5'ten sonra, hı-hı, oluyor o ayrılma. Evet, hı-hı, keşfediyor. Yani düşünüp söylemeyebilirim. Hı-hı. Kendime saklayabilirim. Hı-hı. Şimdi 4-5 yaşında tam Freud amcamızın teorisini geliştirdiği, yani nevrotik kişilere denk geliyor. Şöyle, eğer zihin, bilinç zihinde konumlanıp bedeni reddederse, hı-hı, bildiğimiz nevrotik kişi oluyor. Eğer bilinç bedende ağırlıklı olarak konumlanırsa bildiğimiz fevri kişi oluyor. ne baktın bana, çak bir yumruk var ya, o kişi oluyor. Eğer bilinç başkalarına söyleyeceğim ya da başkaları tarafından kabul gören düşüncelerde konumlanırsa, bizim script patoloji dediğimiz bir patoloji var. Yani başkalarını memnun etme, başkaları tarafından kabul görme derdinde olan kişi oluyor. Eğer başkalarına, başkalarıyla paylaşmayacağım düşüncelerde konumlanmışsa bilincim, bildiğimiz antisosyal kişi oluyor.
Ya, müthiş bir guideline gibi bir şey oluyor bu. Peki Ateş, sen bunların daha pratik iz düşümlerine dair bir şeyler eklemek ister misin?
Söylediklerinin hepsi bende var. Farklı dozlarda, farklı seviyelerde hepsini barındırdığımı bir kere daha anlıyorum.
Hepimiz de biraz öyle
ama
değil
normal
değil
olan
ama.
Doğru ama tabii şey, şimdi yani aha buymuşum falanlar oluyor bendeki. Ki bunu ilk defa da duyuyor, dinliyor da değilim. Ya pratik iz düşümlerinde tabii çocukların zihninde bana dair ne varı ben anlayamıyorum hala. Sorduğumda ya da konuştuğumda yani sevildiğimi hissediyorum. Büyük bir arıza yaratmıyorum onlara galibayı hissediyorum ama tabii bazı şeyleri dediği gibi hani söylememeyi de tercih ediyor da olabilirler yani. Elimde olmadan bu farklı dozlarda barındırdığımın onlara bir yansıması oluyordur. O yüzden onlarda da bunlar farklı dozlarda oluyordur'u da düşünüyorum. Bir de şey çok tuhaf geliyor bana. Yani ikisi de tamamen aynı şartlarda büyüyen iki çocuk ama iki başka insanlar yani. Ve tam bu 4-5'ten sonra farklılaşmaya başladılar galiba. Yani oradan itibaren fark ettiğimi, yani birisi mesela çok sabırsız, öbürü çok kararsız. İkisi beraber çifte fırtına yaratıyorlar falan gibi yani. Benim deneyimlerim daha çok öyle ama hep çocukları değil de hep kendimi düşünme yönündeyim şu anda mesela
ben
dinlerken.
Ben de anlatırken aslında Leyla'dan çok kendimi düşündüm. Bir tek şey aklıma geldi. Mesela 4 yaş beni en zorlayan yıllardan biriydi. Mesela Terrible 2 falan hiç yaşadığımı düşünmüyorum ama 4 yaş çok inatçı, çok başına buyruk, seçenek bile sunulsa başka bir şey isteyen böyle zor bir dönem geçirdik. Sonra geçti ama öte yandan da 3-6 yaş benim için bir çocuğun olabilecek en tatlı dönemi. Konuşuyor ama ukala değil. O böyle şimdiki bu ergenlikteki bir uyuzluk ve sevimsizlik halleri yok. En tatlı, en naif duygularıyla konuşuyor. Birlikte bir şey yapabiliyorsunuz, konuştuğunuzu anlıyor falan, böyle çok tatlı. O 6'dan sonra okulla birlikte birazcık böyle o çok bilmişlikler başlıyor.
O Terrible 2 İngilizceden devam gidersen ben şöyle deneyimliyorum hadi. Terrible 2, Incredible 3, Unbelievable 4 falan, böyle Oh My God 5 falan gibi gidiyor. Yani şimdi mesela hani ne yapacağım 20 gibi bir şey bile hissediyorum hala. Yetişkin artık bir tanesi, öbürü de neredeyse yetişkin. Onların bitmediğini de anlıyorum ama onlar için de bitmiyor galiba. Çünkü onlar için de hep bir sınav var. Yani onlar da tam olarak kurcalıyorlar kendilerini de, beni de, ilişkilerini de, onu da hissediyorum yani.
Ama bu yaşta da yapmıyor muyuz onu hala?
Tabii tabii.
Hiçbir zaman bitiyor mu?
Kendine soru sormak benim Nita'dan çok öğrendiğim şeylerden biridir. Doğru bir şey bence yani. Ben iyi bir, yani iyi neyse işte tırnak içinde, iyi bir baba mıyım, iyi bir insan mıyım? Ne yapabilirimlerin içinde döndüğünde bir soru doğru soruysa yanıt gelmese de oluyor bir süre. Soruda kalmak da iyi bir şey yani.
Güzel bir tespit. Peki size döndüm tekrar.
Yani özetlemek istediğim şeyler oydu, gelişimler. İstersen biraz şeyden.
Sonra bir 6-11 ve 12-18 kırılımı da yapmışsınız.
Ha, onu da yapalım. Okay.
Hani 6-12 zihnin içinde düşünme, paylaşma, paylaşmamanın devamı gibi demişsiniz.
Evet. 6-11 işte demin dediğim başkaları tarafından kabul gören düşünceler ve görmeyen düşünceler. Yani ya script patoloji oluyor ya da antisosyal kişi oluyor. 11-18, valla teori 18 diyor ama ben Türkiye'de bu ergenlik döneminin 18'de sona erdiğini düşünenlerden değilim. Bence biraz daha uzun sürüyor. Yani daha uzatabiliriz onu 20'lerin içine doğru.
Sizi bölmüş gibi olacağım ama erkeklerde özellikle biraz daha uzun sürüyor gibi değil mi? Bu da annelerin çok böyle çocuklarını aşırı himaye etmesinden kaynaklı.
Ben erkek kız olarak da ayırmıyorum. Genelde bence 18 bitmiyor bizim ergenliğimiz. Ergenlik döneminde de bilincin görevi şöyle. Benim bir fiziksel bedenim var, duygularım var, başkalarıyla paylaştığım, paylaşmadığım düşüncelerim var. Bunun aynısı başkalarında da var. bunların hepsini böyle bir bütünlük içerisinde düşünebilmek, kabul edebilmek ve uygulayabilir olabileceğim hale getirmem lazım. Yani ben buna şey diyorum, soyut olarak bir bel kemiği oluşturmak. Hı hı. Hani nasıl somut bel kemiğimiz var, hı hı, soyut olarak bu bel kemiği oluşturabilen çocuklar bir kimlik, hı hı, oluşturmuş oluyorlar. Hı hı. Bunu oluşturamayan çocuklar kimlik kargaşası yaşıyorlar. Kimim, hı hı, duygularım ne, ne istiyorum, hı hı, ben nerede başlıyorum, nerede bitiyorum. Henüz o arayışı devam eden çocuklar bir kargaşa, hı hı, yaşıyorlar.
Hı hı. Evet, ben de bu 18'den önceki hani ergenlik yıllarını, bir de her şey var, bir de hormonları var. Ve bu dönemde demin söylediğiniz kişiliğini oluştururken mesela en önemli şeyler nedir? Aslında ailenin tutumu mu? Çünkü ailenin bir yani felsefesi ve davranış tarzı olabilir ama onun dışında karşılaştığı tabii binlerce insan var. Okul var, servis var, sokak var.
Şimdi bu dönemde ergenin aidiyeti aileden akranlara kayar.
Hı hı.
Nereye aitim sorusunun cevabı, hı hı, aileden çok akranlardır. Hı. Aile, akranlarla bir sorun yaşandığında veyahut da ev dışındaki hayatta bir sorun yaşandığında onları kapsayacak, teskin edecek, onlara doğru yolu gösterecek emin liman olarak görülür.
Ne kadar güzel söylediniz.
Böyle olması da çok doğal bence.
Evet ve şu an siz söyleyince ben de oturdu yerine. Çünkü mesela Leyla 13'ü bitirmek üzere eve geliyor, suratımıza bakmıyor, odasında arada çıkıyor. Ve tam da dediğiniz yerde mesela bir sınıf arkadaşıyla bir gerginlik yaşıyor ya da başka bir şey oluyor başka bir çocuklar arasında. Onlar da hemen geliyor ve anlatıyor bana. O da çok hoşuma gidiyor işte, ne bileyim, hoşlandı çocuk da olsa, bir kavga eden iki kız arkadaşı da olsa. Yani tam dediğiniz oluyor, evet, yani şu an o bende değil, o arkadaşlarında daha çok vücut buluyor.
Ben sosyal medyada yakın zamanda bir şey okudum. Bu ergenlikte anne babaya bayağı ters davranmaya falan da başlıyorlar ya iyice. Ben de öyleydim bu arada ergenken.
Yani ben kitap yazabilirim yaşadıklarım konusunda.
Şöyle diyor okuduğum yazı. Ergenlik, hani çocuk büyüyüp evden giderken annenin babanın çok üzülmemesini sağlayacak bir dönemdir. Hani oh gitti de kurtulduk gibi bir dönemi temsil ediyor olabilir diyor.
Evet, güzel. Ben de şey lafını seviyorum. Sinir hastalığı kalıtımsaldır, çocuklardan ebeveynlere geçer. Özellikle ergenlik döneminde sanırım. Evet. Evet, bu dönemlere dair peki mesela bir de Türk ebeveynine bakınca mesela en çok yaptığımız hatalar nedir? Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Ya da keşke şunlar da şu ülkede biraz şöyle olsaydı diyebileceğiniz bir şeyler var mı?
Ben bu tür genellemeleri pek sevmem. Hı hı. Çünkü özellikle geçtaat uygulayıcısı olarak her olgunun kendi zemininde değerlendirilmesi gerektiğini, her olgunun kendi zemininde anlam kazanacağına inananlardanım.
Hı hı.
Ama şunu söyleyebilirim. Ebeveyni çocukların davranışlarına ilişkin sinirlendiren, üzen her ne varsa ebeveyn için bunun paha biçilmez bir bütünleşme, olgunlaşma, kendi içinde büyüme fırsatı olduğunu emin olarak söyleyebilirim.
Müthiş. Bir de şu değil mi? Mesela Leyla'nın bazen bir davranışı beni rahatsız ettiğinde mesela erkek arkadaşımla konuşuyoruz. Diyor ki yo aslında o kadar garip bir şey değil bu. Sonra düşünüyorum onun aslında bende yatan bir kökeni var. Bendekinden dolayı rahatsız oluyorum.
Şimdi çocukların davranışının kendisi değil ebeveynin o davranışa atfettiği anlamdır. Hı hı. Ebeveyni mutlu ya da mutsuz,
hı hı,
eden.
Hı hı, evet.
Dolayısıyla farkına varsak ya da varmasak ebeveyn olarak bir takım öğrenip içselleştirdiğimiz değerler doğrultusunda çocukları değerlendiriyoruz, hı hı, anlamlandırıyoruz, hı hı, hı hı, onlara davranışlarda bulunuyoruz.
Hı hı.
Çocuğun davranışı bizim bilişsel çerçevemizin dışında kaldığında ilk tepki genelde ebeveynlerin çocuğun davranışlarını kendi bilişsel çerçevelerinin içine çekmeye çalışmak.
Hı hı.
Halbuki hani ne olsa iyi olurdu cevap olarak şunu söyleyebilirim. Kendi değer ya da inanç çerçevelerini çocuğun o davranışını da kapsayacak şekilde genişletmenin, evet, yolları var mıdır acaba?
Esnemek.
Evet.
Birlikte büyümek,
evet,
dönüşmek.
Evet.
Müthiş müthiş. tam aklıma harika bir soru gelmişti. Sonra o kadar güzel anlatıyorsun ki tamamen kaptırdım kendimi. Şunu da konuşmuştuk. Çocuğuna istediği her şeyi vermemenin önemi. Bu arada hatırladım, onu da sonra soracağım. Böyle bir şey var ya, böyle en iyisi olsun, en çoku olsun. Mesela bazen ben de yapıyorum o hatayı, sonra böyle çekiyorum kendimi. Bunun neden yanlış işlediğini biraz anlatır mısınız?
Şimdi çocuk düşünce, duygu ve davranış kalıplarını içinde doğup büyüdüğü ailede öğrenir ve içselleştirir. Teorik olarak bunlar zihinsel imgeler olarak çocuğun beyninde yer eder. Ve yine Gestalt psikolojisi yaklaşımı değil, Gestalt psikolojisine göre insan olguları parçalar halinde algılamaz, bütün halinde algılar. Yani bu ne demek? Benim zihnimdeki davranış, duygu ve düşünce kalıbı neyse, onu uyaran bir davranışla, bir düşünceyle, bir duyguyla karşılaştığımda benim o zihnimdeki örüntünün tamamı uyarılıyor. Ve dolayısıyla ben o örüntünün tamamıyla o olguyu anlamlandırmaya çalışıyorum. O zaman çocuk ne öğrenecek? Ben ne istersem yapılır. Ben değerliyim. Benim istediğim olur. Bunu öğrenecek. İçselleştirecek. Ama evin dışına çıktığında, başka ortamlarda onun her istediği ebeveynleri gibi başkaları tarafından karşılanmadığında sudan çıkmış balığa dönecek.
Evet, bu da okul ve sonra da iş hayatı.
İş, sevgili, arkadaşlar. O yüzden dedim, hani formatlayınca en başta karşılaşabileceği her tür davranışa aşılanmalı.
Evet, yani evet. Bir tür resilience aslında, tabii anne ki, babadan tabii aşısı ki, yapılmalı.
Tabii ki, yani o soyut kaslarını çocukken evde geliştirmenin yollarını bulmak lazım. Birazcık isteğinin yerine gelmemesi, biraz reddedilmişlik, biraz üzülmek, biraz anne babaya sinirlenmek, bunlar çok faydalı deneyimler.
Mutlaka. Leyla bana zırt pırt, şimdi yaşı itibariyle anne senden nefret ediyorum diyor. Her seferinde yani üzülmüyorum, oh diyorum, sağlıklı bir büyüme içinde bu çocuk. Demin unuttuğum şey de şuydu, hep mayınlı bir bölge. Bir sürü zaman böyle okurlardan da çok tepki aldığım bir şeydir. Sana ilk sorayım, sonra size topu atayım. Çocuğunuza anneciğim babacığım diyor musunuz eşinle birlikte? Ya da sevgilim aşkım falan?
Yani demişizdir herhalde. Şimdi bir anda
sorması mıydım?
Hani ne dediğimi düşünüyorum. Babam diyorum. Efendim babam falan gibi laflar etmişimdir. Ama anneciğim babacığım değil sanki. O babacığım da bir böyle cici kuş cici kuş gibi bir şey tonladığı için pek onu kullanmıyorum. Ama sevgilim aşkım demiş miyimdir? Kesin demişimdir yani.
Demiş misin?
Yani şu son yıl zamanlarda dediğimi hatırlamıyorum ama çok küçük oldukları dönemde demiş miyimdir bilmem.
Yani
demiş.
Bence sevgilim aşkımda bir sorun yok da çocuğa babanın babacım demesi, annenin anneciğim demesi, ablanın ablacım demesi nereden geldi bu?
Bilmiyorum.
Yani siz bir psikolog olarak söyler misiniz? Bu eskiden herhalde yoktu. Hayır, ne zaman yoktu. Oldu bu? Ne zaman hayatımıza girdi bunlar?
Vallahi bilmiyorum ama girdi. Benim çocukluğumda yoktu. Yani kesinlikle yoktu. Yani benim çocukluğum derken 50-60 yıl önce yoktu.
Oğlum kızım lafını daha çok kullanıyorum şimdi düşünüyorum bir yandan. Şimdi, efendim oğlum, şimdi teorik, söyle kızım.
Teorik olarak çok büyük sakıncası var. Kısacık yani, anlatayım ben onu
tabii
isterseniz.
Bazıları, yani sen mesela arada söylüyorsun, bazıları ve benim yakın çevremdeki kişiler bile sadece çocuğuna anneciğim diyor, babalar babacığım diyor. Babaannesi babaanneciğim diyor falan. Ya bu beni çok irite ediyor ya, sürekli böyle.
Ben başka bir şey de duydum. Onu da eklersen şimdi anlatırken, hani anne babası için mesela babaya sor diyor.
Tabii, babana sor.
Babana demiyor da anneye sor.
Ya diyor. Da şöyle diyor. Babamız çok sinirli. Kendisini evet, de çocuk konumuna sokuyor.
Tabii. Ya benim radikallik yazılarımdan biriydi. Benim adım annesi değil. Annesi yapsın, annesine bakalım, annesine soralım. Ben annesi değilim ya, ben Evrim'im dedim. Benim adım Evrim. Evet, şimdi bütün yığıntımızla size dönüyorum bu konuda.
Şimdi Gestalt bakış açısının temelinde temas kavramı yatar. Temas çok önemlidir. Ben ve diğeri temas edebileceği gibi ben ve benim barındırdığım parçalar da temas eder. Yani duygularımla, bedenimle, düşüncelerimle, tinselliğimle temas ederim. Ebeveynin çocukla olan etkileşiminde ben, baban böyle böyle düşünüyorum, böyle böyle hissediyorum şeklinde cümleler kurması, ikili ilişkide kendisinin duygusal, düşünsel ve fiziksel sınırlarını belirginleştirmesi, çocuğun da kendi duygusal, düşünsel ve fiziksel sınırlarını belirginleştirmesine davet ve vesiledir. Bir çocuk kendi sınırlarını barındırdığı kaynakların tümü açısından ne kadar belirginleştirirse, kendi içerisindeki tamamlanması, büyümesi o kadar daha doygun olacaktır. Ama bir çocuğa babaannenin babaannem demesi, o çocuk için ben nerede başlıyorum bitiyorum, o nerede başlıyor bitiyor. Yani bir muğlaklık var ortalıkta. Muğlaklığın olması temas sınırlarını giderek daha az belirgin kılar. Ben şöyle bir metaforla anlatırım öğrencilerime de. Her birimiz hem uçağız hem havaalanıyız. Ben havaalanımda uçakların ineceği çizgileri çok uzaktan da görünecek şekilde belirginleştirmiyorsam, akşam da görünecek şekilde aydınlatmıyorsam, sen bir uçak olarak nereye ineceğini nereden bileceksin?
Ya çok güzel. Çok güzel, evet. Bu öyle anneciğim babacığım dediğimizde de çocuğun aslında kendini bulmasına bir
engel oluyoruz.
Ama şöyle de anlıyorum, küçük yaşta daha riskli. Hani büyüyen bir çocuğa belki 6-7 yaşından sonra arada anneciğim babacığım demek de bence bir sıkıntı yok. Bir sevgi gösterisi gibi belki
bence görebiliriz. Hiç değil. Neden sevgi gösterisi olsun?
Tabii yani, ama hani küçük yaştaki daha sorun yaratıcı bir şey. Evet, değil mi? Yani
evet. Bunun çok hesaplamadan ciddi kullandığımız kelimeler sanki.
Hesaplansın bence.
Evet, yani otomatik çıkıyor
içinde. Ama işte yeni bir şey olsun. Bu yeni bir şey. Benim çocukluğumda da yoktu. Benim jenerasyonumda yani 51-52'deyim. Hiçbir akrabamda ve arkadaşımda bunu duymadık. Bu şimdi 20'lerinde falan olan, 20 belki 30'larına yaklaşan çocuklar için çok gördüğüm bir şey.
Ben çocukken de duyduğum gibi hatırlıyorum. Emin değilim.
Sen gençsin onu. Evet ya, harika bir sohbet oldu, oluyor. Benim acaba değinmediğim, unuttuğum, şu çok önemli diyeceğiniz bir şeyler var mıdır bu konuda?
Böyle. Ben ebeveynlerin çocukların duygularını isimlendirmelerini öneririm. Yani çocuk daha çok küçükken, diyelim ki çikolata istedi, annesi de almıyor. Çocuk sinirlendiğinde ya da üzüldüğünde çocuğa ben sana çikolata almadım, şimdi sen bana kızmış olabilirsin. Buna hakkın var. Ya da üzülmüş olabilirsin. Olabilir. Bazen istediklerimiz olmaz ve biz buna tepki olarak sinirlenebiliriz de, üzülebiliriz de. O zaman neyi öğretmiş oluyor? Yani bu duyguların bir insanın deneyimleyebileceği bütün duygu yelpazesindeki duygulara yer var. Normal bunları yaşamak.
Duyguları tanımak, farkında olmak ve bir de
yaşanmasına, ifadesine izin vermek. Evet, yani çok önemli.
Tanımasına izin verip duyguda kalmak gibi, hani böyle çok kullanılan jargonlar oldu şimdi ama
temas,
hani onu yaşaması.
Temas, onunla temas.
Dersin Ateş.
Ya ben bence şu önemlidir gibi bir şey demeyeyim, diyemem diye de düşünüyorum şimdi. Nita'nın lafının üstüne de bir laf etmeyeceğim ondan. Ben şunu söyleyeceğim kendimle ilgili. Çocuklara dair kaygı yaşamayı ben hiç bırakamıyorum. Kontrollü gidebilir, paniğe dönüşmeyen bir kaygı olabilir ama hani işte atıyorum okulu bitirecekler mi, hayat kurabilecekler mi, şu olacak mı, bu olacak mı, gelecekte iyi olacaklar mı? Bu endişeyi bir kenara hiçbir zaman atamadığımı fark ediyorum. Bu herhalde böyle de gidecek sonuna kadar yani muhtemelen. Elim ayağım dolanmayacak yerde tutabildiğim sürece bu kaygı belki bir iyi bir şeye de hizmet de edecektir benim için hani. Onları desteklemek gibi, ne bileyim, manevi ya da maddi arkalarında durmak ya da yollarını açmak gibi de tahmin ediyorum. O kaygının işlevsel hale gelmesi kötü bir fikir değil, değil mi? Bilmiyorum, ne dersin?
Burada ben sana şunu sorayım. O kaygının, kaygı düzeyinin azalması görevini çocuklarına yüklüyor musun içinden?
Yüklediğimde oluyordur tahmin ediyorum ama daha çok ekonomik şartlar, işte ne bileyim yaşadığımız coğrafyaya ait bir takım konular o kaygıyı sürekli altını harlıyor yani.
Bende de var onlar ama şöyle mi ayırt etmeliyiz? Yani o kaygı benim günlük hayatımı ve çocukla ilişkimin dengesini bozmadıkça sağlıklı mıdır?
Doğaldır öyle yani, diyelim.
Evet, bazen
doğaldır.
Bozuyor da yani çünkü şey yani ya göz göre göre bak şunu yapıyorsun yapma da işte atıyorum dersini çalış da. Ne bileyim okuluna git de şunu yap da gibi yansımaları oluyordur kaçınılmaz olarak. Sorumluluk al da hani falan gibi. Çünkü şöyle bir şey oluyor. En başta söylediğim şeyle kapatayım ben kendi kısmımı. Hani şimdi sıra bana geldi işte ben baba oldum sıra bana o yola girdim gibi bir noktadan sonra bu gerçek yani herkes için. Ben şunun iç huzurunu yaşamak isterim hayatımın bir döneminde ölmeden önce. Kurdular bütün düzenlerini ve sistemlerini. Kendi mutlu olacakları ortamı yakaladılar iyi kötü. Ve ben artık hani benlik bir şey kalmadı burada.
Bunun seninle ilgisi ne?
Bu tamam %100 benle ilgili tabii ki yani.
Yani burada şöyle bir düşüncenin farkında mısın? Yani ben görevimi yaptım.
Tabii,
yani
tabii.
Ben yeterli bir babayım.
Tabii tabii. Yani seninle geçmişte konuştuğumuz pek çok konuda olduğu gibi şu anda hani dinleyecek olanlar için de söylemiş olayım. Biz uzun yıllardır ben öğrenci olarak başladım Nitan'la ama bizim yolculuğumuz çok farklı yerlerde de kesişti. Biz pek çok şirkete beraber gittik. Pek çok konuşmaya, konferansa beraber gittik. Böyle şey bir ikili olduk gibi sanki. Evet. Beraber kitap yazdık, beraber podcast serileri hazırladık evet. falan. Dolayısıyla çok konuştuğumuz bir konu benim en kökündeki kendi yetersizlik, çaresizlik kavramlarım var arkasında. Onun farkındayım.
Yani bu herkes için
bu
öyle.
Bu ehlileşmiş hali.
Yani annem 73 yaşında hala evimde temizlikçim yok diye dertleniyor. Veya evet. yemek yapabiliyor musun, nasıl yetiyorsunuz diyor. Yani oluyor diyorum. Ama şu noktada belki bir rahatlama hissedersin torunun olduğunda. Çünkü torununu insan en kaygısı seviyor yani annem hep şey der bana çocuk ne? Bankadaki paraysa torunu onun faizidir ve yemesi en tatlıdır der. Evet.
Çünkü sadece hoş zamanları aynen. beraber geçirecek sorumluluk evet. anne babanın.
Evet, evet. Darısı dedeliğinin başına İnşallah. Diyorum. Hayır. O zaman isteyemem. İzninizle kapatıyorum.
Tabii çok Peki. zevkli bir konuşma
çok
oldu.
Güzel. Çok güzel yani bugün gerçekten aydınlandım. Dilerim dinleyenler de benim aldığım kadar çok şey alabilmiştir ve alacaktır ve içimizde yeni sorular ve cevaplar bulmaya sebep olur. Konuklarım Profesör Doktor Klinik Psikolog Hanna Nita Şerler ve Ateş Ataseven. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için harika bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim. Benim için de çok güzeldi.
Ben de çok teşekkür ederim vallahi. Her zaman ne zaman çağırsan geliriz sanki biz.
Her zaman çağırırım sizi. Sizinle düzenli yapabiliriz. Evet, yeni bir bölümde yeni konukla, yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.